Ayrım 25. 9. Adil ilginç bir insandı. Bülent'le üniversiteden arkadaştı. Ama aslına bakarsanız bu ilişkiye arkadaşlık bile denemezdi. Çünkü o zamanlar Adil'i kimsenin ciddiye aldığı yoktu. Güven vermiyordu. Bu yüzden okuldaki eylemler ona hiç söylenmezdi. Buna karşılık Adil'in de bu çevrelere girme, en önde gitme, en keskin olma gibi bir özlemi ve inadı vardı. Üniversite yıllarında Necla adlı bir arkadaşlarıyla evlenmişti ve diploma töreninden sonra hemen bir çocukları olmuştu. Bülent üniversiteden sonra Adil'in adını hiç duymadı, düşünmedi de. Araya yıllar girmiş ve üniversitedeki tanışıklık kopup gitmişti. Birkaç yıl sonra Stockholm Üniversitesi'ne doktora için gelmiş, karısı ve kızıyla Kuzey'in Venedik'i denilen bu kente yerleşmişti. Adil burada da aklına gelmiyordu ama beklenmedik bir şey olmuş ve bir gün bu eski tanıdığı ayağında şık postallar, sırtında cebi kitap dolu bir parka, tel gözlük, özenle neninkine benzetilmiş bir sakal, karısı ve oğluyla çıka gelmişti. Adresini nasıl bulmuştu ve ne cesaretle haber vermeden gelmişlerdi bilinmez. Aile Bülentlerin küçücük evine yerleşti. Çalışma izni ve iş bulma gibi sorunları çözene kadar orada kalmayı çok doğal karşılıyorlar ve bunun lafını bile etmiyorlardı. Minik evin içinde çocuk gürültüleri, salona serilip kaldırılan yataklar, hep bir ağızdan konuşmalar, mutfak tıngırtıları ve televizyon sesinin birbirine karışıp yoğunlaştığı bir şamata vardı artık. Üst üste yaşamanın, tuvalet sırasının, hep burun buruna olmanın getirdiği tatsızlık ve sinir harbiyle geçiyordu günler. Bülent huzursuzdu. Çalışamıyor, düşünemiyor, kitaplarına yoğunlaşamıyordu. Adil her sabah eline bir Lenin resmi alıyor ve aynanın karşısına geçiyordu. Çenesindeki sakalı Lenin modeline göre ince ince düzeltmelerini izlerken Bülent onun adına utanıyor ve bakamıyordu. Ama Adil'in böyle şeylere papuç bıraktığı yoktu. Sakal düzeltme töreninden sonra şöyle konuşmalar geçiyordu aralarında. "Dostum, ben biraz çıkacağım," diyordu Adil. "İyi, çık." "Nereye gittiğimi sormayacak mısın?" "Hayır, sormayacağım," diyordu Bülent. "Herhalde dolaşacaksın." Adil bu cevaba için için kuduruyordu. Bülent sormuyordu çünkü Adil'in gelir gelmez tanıştığı politik göçmenlerle buluşup siyasi görüşme yapacağını biliyordu. "Tamam dostum, dolaşacağım." Bir süre sessizlik oluyordu aralarında. Sonra Adil kıvranarak söze giriyordu. "Kusura bakmıyorsun değil mi? Çok önemli bir görüşme yapmam gerekiyor. Birisiyle buluşacağım." "Tamam, önemli değil." "Hayır, politik bir görüşme de sır tutmamı hoş karşılarsın diye düşündüm. Ne de olsa siyaset." "Gerçekten üzülmüyorum. Hiç merak etmiyorum. Sen git." Bunun üzerine Adil çekip gidiyordu ve Bülent rahat bir nefes alıyordu arkasından. Bazı akşamlar 6 yaşındaki oğluyla giriştiği kanlı dersleri izlemek zorunda kalıyorlardı. Baba oğul küçücük salonda kolsuz kahraman oyunu oynama alışkanlığı edinmişlerdi. Baba tek kolunu devre dışı bırakıyor ve oğluna sesleniyordu. "Ben şimdi burjuvayım, vur bakalım." Oğlan şaşırmış ve ürkmüş durumda saldırıyor ve daha elini dokundurmadan burjuvadan yediği ağır bir tokatla yere yıkılıyordu. "Hadi kalk bakalım," diyordu baba. "Ben Amerika'yım, vur şimdi." Kanter içinde saldıran küçük çocuk bu kez de Amerika tarafından tepesi üstü halıya vuruluyor. Anne dayanamayıp "Yeter artık, öldürdün çocuğu," diye bağırınca baba yumuşuyor ve kucağına alıyordu oğlanı. "Hadi ağlama ağlama. Söyle bakalım, dünyada en iyi kimler?" Oğlan ağlayarak "Çinliler," diyordu. "Aferin," diye oğlanın gözyaşları ve sümükle ıslanmış yüzünü öpüyordu babası. Tam çocuk olanları unutup gülmeye başlarken bir yumrukla odanın karşı köşesine uçuyor ve burnundan kan boşanıyordu. "Halk ordusunun askerleri hiçbir zaman gafil avlanmaz," diyordu baba. "Hep tetikte dururlar." Çocuğun yaban, saldırgan, dövmekle dövülmek arasında sallanan bir yaratık olması ve Bülent'in kızını gördüğü yerde yumruklaması, kız kıvrandıkça zevkle gülmesi, ev sahiplerinin isyanı ve konukların aldırmayışı demek olan konukluk bir karabasana dönüşmüştü artık ve Adiller geleli bir ayı geçmişti. Karısı Süheyla yerli yersiz ağlamaya ve Bülent'e çatmaya başlamıştı. Artık dayanamıyordu. Hep yanında taşıdığı Marx, Engels seçme eserlerinin İngilizcesini, Selected Work ya da Lenin'in bir cümlesini okuyor, Türkçe'ye çeviriyor, sonra konuşmayı o bölümü okuyacağı bir noktaya kaydırarak ayağa fırlıyordu. "Bak ne diyor." "İşte birader, işte," diyordu heyecanla ve kitaba elini çarparak. "Bak ne diyor." Önce İngilizcesini okuyor, çeviriyor, sonra bir yabancı kelime ve isim çağlayanı dökülmeye başlıyordu ağzından. Wilfredo Pareto ile Surplus'ın kimde toplanacağı, Gramsci'nin de belirttiği gibi Shapiro, alinasyon, köylü sınıfının, bu isim ve kavramlar zavallı gençlerin aklını başından alıyor ve Adil'in karşısında şaşkına dönüyorlardı. V, I, L, F, R, E, D, O, P, A, R, E, T, O, S, U, R, P, L, U, S, A, L, I, E, N, A, T, I, O, N. Bülent bir gün dayanamamış ve köylü sınıfı deyimi yanlış demek gafletinde bulunmuştu. Böyle bir sınıf yoktur, dikkatli konuş. Çocukların önünde şaşıran Adil bu söze çok kızmış ve öfkeden köpürerek bağırmaya başlamıştı. Nasıl yok diye haykırıyordu. Nasıl yok? Peasant class işte, nasıl yokmuş? P, E, A, S, A, N, T, C, L, A, S, S. Köylülük vardır. Köylülüğün içinde de çeşitli sınıflar. Bu sözler üzerine Adil aklını kaçıracak hale gelmişti. Sıçrıyor, gözlüklerini düşürerek içeriden kitaplar getiriyor, sayfaları yırtacak gibi çevirip Marx'ta peasant class'ın tanımını bulmak istiyor, bulamayınca da sözü sınıf nedir'e getiriyor, sosyal tabakalarla sosyal sınıfları birbirine karıştırmamak gerektiğini söylüyor ve strukturalistlerde sınıf kavramına geliyordu. Necla başını okşayarak çıldırmak üzere olan Adil'i sakinleştirmeye çalışıyor ve teorisyen kocasıyla tartışmaya girmek zavallılığında bulunan Bülent'e sonsuz bir küçümsemeyle bakarak ''Sinirlenme şekerim, köylü sınıfı olmaz olur mu? Tabii ki var. İşçiler gibi köylüler de vardır.'' diyordu. ''Bizim Ankara'daki kapıcı köylü sınıfı değil mi?'' Sonra Bülent'e dönerek ''Ne saçmalıyorsun sen?'' diye azarladı onu. ''Köylüler yokmuş. Köylüleri çocuklar bilebilir. Ne saçma şey?'' Adil kapıcı benzetmesi üzerine öldürecek gibi baktı karısına. ''Karışma sen, al şu çocuğu da git içeri.'' diye bağırdı. Bu sırada çocuk salonun ortasında çığlıklar atarak karate hareketleri yapıyor, hayali düşmanların kemiklerini kırıyordu. Tam bu sırada Nihat öksürüp boğazını temizledi. ''Bir kere arkadaş, köylü sınıfı vardır ama kendisi için değil, başkaları için bir sınıftır.'' dedi. Adil kimler tarafından savunulduğunu görüp inlemişti bu söz üstüne. Günleri tartışmayla, mektup yazmakla, kitap satırları çizmekle geçiyordu. Kaldıkları odanın duvarına kocaman bir dünya haritası asmış, bir de haritada yer gösterme çubuklarından almıştı. Dinlediği haberlere göre haritada mavi, sarı, kırmızı raptiyeleri hareket ettiriyor, savaşları izliyordu. En büyük sıkıntısı politik iltica başvurusunu yazmaktı. Günlerdir bunun için kıvranıyordu. ''Yazı ver gitsin, önemi yok.'' diyenlere ise ''Bu bir belgedir.'' diyordu. Yanlış bir şey yazarsak yarın karşımıza çıkarırlar. İnsanların yazdığı en basit pusulalar bile sonradan yayımlanıyor. Bir gece fırlamış, karısını uyandırmış ve seni kültür komiseri yaptım demiş. Sabah hiçbir şey hatırlamıyordu. Karısı geceki halini anlatıyor ve kendinde değildi, gözleri cam gibi parlıyordu diyordu. Zayıflamaya, yaşlanmaya başlamıştı. Hep ateşli pırıltılar oluyordu gözlerinde. Sinirli bir gülme tarzı tutturmuştu. Dişleriyle dudak içlerini kemiriyordu. Çocuk düzenli olarak çelikleşme dayağını yiyor, kıza saldırıyor, evde kalanlar birbirlerine diş bilediklerini saklamıyorlardı artık. Böyle bir çılgınlık içinde geçen iki ayın sonunda Bülent cesaretini toplayıp konukluğun bittiğini bildirdi. Artık daha fazla dayanamayacaklardı. Adil'in bir iş bulup çalışacağına da inanmıyordu. Ömrü böyle geçecekti onun. Ne yaparsa yapsındı ama artık yaşamlarından çıkmaları gerekiyordu. Tahmin edileceği gibi konuklar bu tavrı kendilerine yapılmış bir düşmanlık, bir hainlik olarak algıladılar ve bir gün Drottningholm'deki komün evine giderken kaba ev sahiplerine teşekkür bile etmediler. Adil o evi de kendi havasına soktu hemen. Eski, kocaman bir antika masaya el koydu. Üstünü pipolar, mektup açacakları kitaplarla doldurdu. Kitaplığa bir radyo yerleştirdi. Çatıya özel antenler çekti. Çeşitli istasyonların yayın saatlerini daktiloyla kırmızı, siyah hazırlayıp bir naylona geçirdi ve radyonun arkasına astı. Bir de kaset kaydedici bağlamıştı bu alete. Yayınları banda alıyor, sonra bu bantlarda daktilo ediyor, arşiv yazılı dosyalara yerleştiriyordu. Radyoya karısı dahil kimse dokunamıyordu. Kesin olarak yasaklanmıştı bu. Bütün bu işler arasında karısı ya da çocuğu bir ses çıkarırsa, ''Görüyorsunuz çalışıyorum işte.'' diye bağırmaya başlıyordu. O sıralarda kendini bu eylemin coşkusuna kaptırmıştı ve hayatının en büyük fırsatı önüne gelmiş gibi durmadan cinayet fikrini savunuyordu.